Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Mayıs 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Dr. Adem Ergül'ün kaleme aldığı Şeytana Destekte Bulunma Gafleti başlıklı yazıyı sunacağız. Kur'an-ı Kerim'de 100'den fazla ayeti kerimede şeytandan bahsedilir. O, insanın düşmanıdır ve kendisine misyon olarak insanı hak yoldan ve doğrulardan alıkoymayı ve saptırmayı belirlemiştir. Onun bu yolda tevessül ettiği çok sayıda hile ve tuzaklarına dikkat çekilir. Kendisine aldanılmaması gerektiği ve daha ötede onun askeri konumuna düşülmemesi hatırlatması yapılır. Hakikatte şeytan tek olmasına rağmen Kur'an'da şeyatin şeklinde çoğul ifadelerin yer alması, şeytanı dost tutup adeta onun partisine kayıt yaptırarak bir anlamda onun adına şeytani üslup ve faaliyetlerle kulları sırat-ı müstakimden uzaklaştırmaya çalışan insan ve cinlere de şeytan adının verilmiş olmasındandır. Mümin insan bile bile elbette şeytanın destekçisi ve yandaşı olacak değildir. Fakat bilmeden, gaflet ve cehaletle onun safında yer alma ihtimali de vardır. Kimi zaman böyle bir konumda bulunmak, din adına bir tavır ortaya koymak şeklinde de kendini gösterebilir. Bir defasında Peygamber Efendimiz'e içki içmiş birini getirdiler. Allah Resulü orada bulunanlara adamın hak ettiği cezayı uygulamalarını söyledi. Bir müddet sonra oradakilerden biri suçluya ''Allah seni rezil etsin, kahretsin'' diye söylendi. Bunun üzerine Efendimiz bu sözü söyleyeni şöyle uyardılar. ''Hayır, öyle demeyiniz. Onun aleyhinde böyle şeyler söyleyip de şeytana yardımcı olmayınız.'' buyurdu. Her dönemde olduğu gibi yaşadığımız dönemde de insanın içinden ve dışından esen ve kimi zaman fırtınaya dönüşen fikri ve itikadi rüzgarların önünde aklı ve kalbi alabora olmuş, davranışları farklılaşmış mümin kardeşlerimiz söz konusu olabilmektedir. Böylesi durumlarda çok hassas bir ilgi ve ilişki yönetimi gerekmektedir. Rahman ve Rahim olan Mevlamızın kullarına olan şefkat ve kurtarıcı ifadeleri ve rahmet Peygamberi Efendimizin merhamet yüklü üslubu göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi halde böylesi yaralı kimselerin yanında değil, şeytanın yanında saf tutmuş ve onun işini kolaylaştırmış olacağız demektir. İnsan duygusal bir varlıktır. Duyguların yönetimi de hiç kolay değildir. Hatta fikirlerimizin yön bulmasında ya da yön değiştirmesinde çoğu zaman duyguların etkisi diğerlerine nispetle daha fazladır. Diğer taraftan insan savunma mekanizmalarıyla kendini haklı gösterme, iç dengesini oluşturma ve kendini haklı çıkarma adına sürekli iç üretim yapan, fikir ve vesveseler üreten bir varlıktır. Özellikle çevresine karşı kimi zaman bir tepki ve kimi zaman da özgürlük ve özgünlük iddiasıyla kendi vicdanına rağmen bir kişilik sergileme pozisyonuna düşer. Bu durumlarda muhitin ilgisinin keyfiyeti son derece büyük önem arz eder. Dışlayıcı, kınayıcı ve istihfaf edici söz ve davranışlar ne kadar iyi niyetli ve kendince gerekçelendirilmiş olursa olsun kardeşçe ve dostça yaklaşımlar ve ilgiler değil, şeytanın işini kolaylaştırıcı ve onu destekleyen faaliyetlerdir. Feraset ve basiretiyle tanınan Hazreti Ömer ile ilgili anlatılan şu kıssa, bu yönüyle öğretici, uyarıcı ve uyandırıcıdır. Yezid bin Esam şöyle anlatır. Şam ehlinden güçlü, kuvvetli, nüfuz sahibi bir kimse vardı. Zaman zaman Hazreti Ömer'in yanına gelirdi. Bir ara Hazreti Ömer onu göremez oldu. Çevresindekilere, ''Falan zat ne yapıyor, artık görünmez oldu.'' dedi. ''Ey müminlerin emiri, o kendisini şaraba verdi.'' dediler. Hazreti Ömer katibini çağırarak, ''Yaz, Ömer bin Hattab'tan falan kimseye, selam sana. Kendisinden başka ilah olmayan, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, azabı çetin ve ihsanı bol olan Allah'a hamd ederim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır.'' Ömer radıyallahu anh mektubu yazdırdıktan sonra arkadaşlarına dönerek Allah'a yönelmesi ve Allah'ın tövbesini kabul buyurması için kardeşinize dua ediniz dedi. O zat Hazreti Ömer'in mektubunu alınca, Allah günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, azabı çetin olandır ayetini tekrar tekrar okudu ve Allah beni hem azabıyla korkutmuş hem de günahlarımı affedeceğini vaat etmiş diyerek ağladı. Daha sonra da güzelce tövbe etti. Hazreti Ömer o zatın tövbe ettiğini haber alınca, bir kardeşinizin yoldan çıktığını, günaha saplandığını gördüğünüzde onu doğru yola getirmeye ve Allah'ın affına güvenmesini sağlamaya çalışınız. Tövbe nasip etmesi için Allah'a dua ediniz. Kendisine beddua ederek ve hakkında kötü konuşarak aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız, dedi. Sosyal medya mecralarının yaygınlaştığı ve her kafadan bir sesin çıktığı günümüz ortamında şeytanın işi son derece kolaylaşmıştır. İtibar suikastçılarına, fitne ve fesat askerlerine gün doğmuştur. Böylesi ortamları yok saymak veya yok etmek de imkan dahilinde değildir. Yapılması gereken sözüne ve kişiliğine değer verilen kimselerin söz, tavır ve davranışlarına çok daha dikkat etmeleridir. Zira gürültülü ortamlarda herkesin ne dediğine değil, sözüne ve şahsiyetine itibar edilenlerin ne söylediklerine kulak verilir. Seviyesiz kimselerin küfür ve sataşmalarından ziyade kendisinden olgunluk bekleyenlerin dolaylı da olsa ayıplamaları ve dışlayıcı ifadeleri dostları daha fazla yaralar. Söz söyleme siyaseti, aklı ve basireti ve hatta kemalatı gösteren en önemli siyasetlerden biridir. Bir söz için kimi zaman günlerce beklemek, zamanı, mekanı ve üslubu seçmek adına nitelikli istişarelerde bulunmak, korkaklık, cehalet ve acizlik değil, aklı selim ve basiret göstergesidir. Bazen bir söz sadece bir sözden ibaret değildir. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Şeytana Destekte Bulunma Gafleti başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Nurcan Doğan imzalı, Mekan Bana Emanet Ama Zaman Bende Mi Bilmiyorum başlıklı yazıyı sunacağız. "23 yıldır yaşıyorum. Bazı evrelerinde durup geçen her yılı tek tek hatırlamaya çalışıyorum. Zor oluyor tabii, başaramıyorum. Bir de bu an var, toplamı geçmiş olan anlar. Bazen anları da yakalayamıyorum. Bir bakıyorum geçmiş olmuş. İsmet Özel'in bir fikriyle karşılaştım geçen gün. Şöyle söylüyor: ben bu hayatı bilerek, isteyerek, her dakikasını kendimin kılarak, duyarak ve düşünerek, uyanıklık içinde yaşamak istiyorum. Bir gün İsmet Özel'in karşısına oturup, hocam demek istiyorum. Olmuyor, bilmediğim çok şey var, bilmeden yaşadığım, isteyerek yapacağım şeyler de var, yine çok fazla ama o da olmuyor. Artık bir dakika ne kadar sürüyor kestiremiyorum. Maçlar artık 90 dakika değil gibi çok çabuk bitiyor diyorlar. Namazlar da çabuk bitiyor, secdeler sanki hiç olmuyor gibi. Olmuyor hocam, her dakikasını kendimin kılamıyorum hayatın. Yanından geçenleri duymuyorum bazen, yetişemiyorum neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamaya. Duymadan yaşamak yaşamamak mıdır onu da bilmiyorum. Ama duyamadan yaşadığım anların varlığı ortada. Düşünmeden yaşayamam, fikirsiz yaşam nasıl olurdu bilmiyorum. Bazıları düşünmek gerektiğini savunuyor bir de. Düşünmenin lezzetini anlatmaya başlayınca da yerine ulaşmıyor sözlerim. Dediğiniz gibi her anı uyanıklık içinde yaşadığımı hissederek varlığımın ve hakikatin farkındalığıyla yaşamak istiyorum. Uyanıkken bile uyanık olmadığım anları düşününce Necip Fazıl Üstad'ın sözü çınlıyor kulağımda. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. Nerede olursam olayım, olduğum yer benim, gittiğim yer bende, mekan bana emanet hocam. Ama zaman bende mi bilmiyorum, emin değilim. Büyüklerin İbnül Vakt dediği halde olmak aslında derdimiz. Anın çocuğu olabilmek, anda olabilmek ne kadar uzun bir tecrübeye tekabül ediyor bilmiyorum ama şunu bilmek biraz daha ferahlatıyor içimi. Bir dert düştüyse gönlümüze, bir gün başaramayacak olsak bile yönümüz belli diyebilmek de lütuf. Belki bir gün nasip olur, zaman da bende diyebilmek. Nurcan Doğan imzalı Mekan Bana Emanet Ama Zaman Bende Mi Bilmiyorum başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gençlerle 12 Soru Cevap bölümünde yer alan İffet ve Haya başlıklı yazıyı sunacağız. İffet, insanı diğer mahlukattan ayıran farik vasıflardan biridir. Cenab-ı Hak, kulunun daima iffet üzere bulunmasını istemektedir. Kulakta iffet, dilde iffet, gözde iffet, elde iffet, velhasıl bütün bedende iffet istemektedir. Peki niçin? Çünkü dilin iffetsizliği insanı gıybete, yalana, iftiraya götürür. Gözün iffetsizliği kişiyi yanlış vitrinler, uygunsuz ekranlar, haram sahneler seyretmeye sürükler. Kulağın iffetsizliği kişiyi şerri dinlemeye yönlendirir. Elin iffetsizliği kişiyi günaha duçar eder. Vücut hatlarını belli edecek derecede dar, gözleri üzerine çekecek kadar gösterişli ve bakan kimseye Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a dediği gibi gelsene bana dedirten elbise giymekte bedenin iffet mahrumluğudur ve kişiyi manen helake sürükler. Rabbimizin bu husustaki emri ise cilbab yani vücut hatlarını belli etmeyen bol elbiselerin giyilmesidir. Resulullah Efendimiz, haya imandandır. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şeylerden biri, mideleriniz ve iffetleriniz hususunda sizi azgınlığa sürükleyen şiddetli arzular, diğeri de heva ve hevesinizin sizi dalalete düşürmesidir, buyurur. Kadın erkek ihtilatı hususunda da şunu ifade edelim. Asr-ı saadet toplumu, kadın erkek ihtilatından sakınma hususunda çok dikkatli ve hassas olmuşlardır. Yani yabancı erkek ve kadınlar ölçü ve sınırları zorlayacak şekilde beraber ve karışık bulunmamışlardır. Sosyal hayatta kadınla erkeğin arasında daima bir mesafe bulunmuş ve birbirleriyle münasebetleri belli bir ölçü ve disiplin dahilinde olmuştur. Zira İslam, prensip olarak kötülükleri yasakladığı gibi, ön tedbir olarak kötülüğe vesile olan ve onu tahrik eden durum ve davranışları da yasaklıyor. Böylece insanlarla kötülükler arasına uzun bir mesafe koyarak yanlış yolları iyice kapatıyor. Maalesef günümüzde bu hassasiyetlere dikkat edilmediği için ailelerde yıkımlar yaşanıyor. Günümüzde bazıları, nasıl olsa yolda, caddede kadın erkek bir arada, sınıfta, dükkanda, dairede de bir arada olsun ne zararı var diyorlar. Halbuki yolda, sokakta gayri muayyen şekilde bir karşılaşma olur. Orada da nazarı kısmak ve tesettür gibi tedbirler vardır. Fakat aynı mektep, aynı iş yeri olunca ister istemez bir ülfet, laubalilik ve kalp eğrilmeleri meydana gelebiliyor. İş yerlerinde baş başa kalma zarureti meydana gelebiliyor. Hadis-i şerifin ifade ettiği üzere böyle olunca da üçüncüleri şeytan oluyor. Bu ciddi meseleyi mühimseyip kendince şu veya bu sebeple ihmal ettiğinden dolayı yıkılan nice yuvalar var maalesef. Şunun farkında olmalıyız. Bugünkü hayat nizamının kaidelerini dinin prensiplerine ehemmiyet vermeyen kişiler kurdular. Müslüman olarak bütün bunları tekrar inşa etmeliyiz. Müslümanca ve İslam'ın yüce prensipleriyle. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etti, hemen çarşıyı düzenledi. Bunun gibi mektebimiz, çarşımız, sanayimiz, mimarimiz, şehrimiz vesaire her şeyimizi yeniden ve İslami prensiplere göre tanzim etmemiz icap eder. Resulullah Efendimiz bir gün zekat olarak toplanan koyunların bulunduğu yere gitmişti. Koyunların başında ücret karşılığı çalışan bir çoban bulunuyordu. Efendimiz, çobanın yarı çıplak vaziyette dolaştığını görünce hemen onu çağırdı ve ''Bizim için kaç gün çalıştın, bizde ne kadar alacağın var?'' diye sordu. Çoban, Efendimizin bu sualinden işine son verileceğini anladı. Büyük bir endişeyle, ''Niçin ya Resulallah, yoksa hayvanların bakımını ve gözetimini güzel yapamıyor muyum?'' diye sordu. Efendimiz ise şöyle buyurdu. ''Hayır, ondan değil. Lakin ben aramızda çalışan insanların yalnız kaldıklarında bile Allah Teala'dan haya eden kişiler olmasını arzu ediyorum. Yalnız kaldığında Allah Teala'dan haya etmeyen kişinin yaptığı işi istemiyorum.'' Allah Resulü şöyle buyurur. ''Yabancı, namahrem kadınlar karşısında siz iffetli olun ki sizin kadınlarınız da iffetli olsunlar. Babalarınıza iyilik edin ki çocuklarınız da size iyilik etsinler. Özür dileyerek yanına bir kardeşi gelen kimse, ister haklı ister haksız olsun, onu kabul etsin. Aksi halde cennette Havz-ı Kevser'de yanıma gelemez.'' Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gençlerle 12 Soru Cevap bölümünde yer alan İffet ve Haya başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak Murat Kaya'nın kaleme aldığı Allah'ın kitabını ezberden yazdıran Hazreti Üzeyir başlıklı yazıyı paylaşacağız. Rahmetli Abdurrahman Gürses ve emsali bazı alimlerimiz için Allah göstermesin Kur'an-ı Kerim kaybolsa bir harfini bile eksik bırakmadan yeniden yazabilecek güçte bir hafızdır derlerdi. Tarihte bunu ilk defa gerçekleştiren kişi herhalde Hazreti Üzeyir'dir. Harun peygamberin neslinden olan ve İsrailoğulları arasından yaşayan Hazreti Üzeyir 40 yaşına bastığında Allah Teala ona hikmet vermişti. Tevrat'ı onun kadar ezberleyen ve bilen yoktu. Toplumu aydınlatan ve onları doğru yola sevk eden çok hayırlı bir insan olmuştu. Ancak peygamber miydi, değil miydi tam olarak bilemiyoruz. İslam alimleri bu konuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. İbn Abbas radıyallahu anh, Üzeyr'in peygamber olup olmadığını bilmiyorum demiştir. İbni Ebi Hatim ondan Allah'ın peygamberi diye bahsetmiş, İbni Kesir de onun peygamberliğine dair görüşün İslam alimleri arasında yaygın olduğunu söylemiştir. Buna göre o, Süleyman aleyhisselamla Zekeriya aleyhisselam arasında yaşamıştır. Hasılı, onun Allah'ın salih ve hakim bir kulu olduğu muhakkak. İsrailoğulları peygamberlerinden biri olduysa meşhurdur. Rivayete göre, Üzeyr aleyhisselam zamanında İsrailoğulları Tevrat'ı terk etmiş ve doğru yoldan sapmışlardı. Bunun üzerine Allah Teala, Tevrat'ı ve Tabut'u, ahit sandığını ortadan kaldırdı ve onunla ilgili bilgileri İsrailoğullarının kalbinden sildi. Yahudiler musibetler içinde sefih bir hayat sürmeye başladılar. Hikmet sahibi salih bir zat olan Üzeyr aleyhisselam, Tevrat'ı yeniden göndermesi için Allah'a dua etti. Allah da ona Tevrat'ın bilgisini verdi. Üzeyr aleyhisselam bunu İsrailoğullarına müjdeleyerek Tevrat'ı kendilerine öğretti. Vefatına kadar aralarında kalarak onları ıslah etti. Onun ölümünden sonra tabut bulundu ve içinden çıkan Tevrat'la Hazreti Üzeyr'in öğrettiği şeylerin aynı olduğu görüldü. İsrailoğulları buna şaşırarak bu bilgi Üzeyr'e ancak Allah'ın oğlu olduğu için verilmiştir demeye başladılar. Diğer rivayete göre Babil kralı Buhtun-Nasır İsrailoğullarını savaşta yenip mabedi tahrip etmiş ve Tevrat alimlerini katletmişti. İçlerinde Hazreti Üzeyr'in dedesi ve babası da vardı. Kendisi ise o esnada küçük bir çocuktu. İsrailoğulları sürgünden döndüklerinde aralarında Tevrat'ı bilen kimse kalmamıştı. Allah, 100 yıl ölü bıraktığı Hazreti Üzeyr'i bir mucize ve alamet olarak yeniden diriltince ona Tevrat bilgisini vermiş ve İsrailoğullarına göndermişti. Yahudiler sen Üzeyr'sen Tevrat'ı bize yazdır demiş, Üzeyr aleyhisselam da onların bu arzusunu yerine getirmişti. İçlerinden biri, babam Tevrat'ın gömülü olduğu yeri bana haber vermişti diyerek gidip onu çıkarmış, Hazreti Üzeyr'in yazdırdığı şeylerle Tevrat arasında hiç fark olmadığını görmüşlerdi. Bunun üzerine Yahudiler hiç kimseye göstermedikleri sevgiyi ona göstermeye başladılar. Nihayetinde Allah'ın oğlu olduğu için kalbinden Tevrat'ın silinmediğini söylemeye kadar vardılar. Hazreti Üzeyr'i mümtaz kılan vasfı Allah'ın kitabını ezberlemesi ve onun ilimlerine vakıf olmasıydı. Bugün de gençlerin yapacağı en güzel iş Kur'an'ı ezberlemek ve ilimlerini öğrenmektir. Hazreti Üzeyr'in ismi Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde geçer. O da Yahudilerin o çirkin iddialarını yalanlamak içindir. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Salebi, Taberi, İbn Kesir, Fahrettin Errazi ve Tusi gibi müfessirler ayetin bütün Yahudileri kapsamadığını, bunu söyleyenlerin Medine'deki bir grup Yahudi olduğunu ifade ederler. Müfessirlerin bir kısmı Bakara suresinin 259. ayetinde bahsedilen kişinin de Üzeyr aleyhisselam olduğunu söylemişlerdir. Yahut görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüş, alt üst olmuş bir kasabaya uğradı. Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 sene bıraktı, sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın buyurdu. Bir gün yahut daha az dedi. Allah ona, hayır, 100 sene kaldın, yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak, seni insanlara bir ibret kılalım diye 100 sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik. Şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz buyurdu. Bu suretle Hak ona tebeyyün edince, şimdi iyice biliyorum ki gerçekten Allah her şeye kadirdir dedi. Bu ayetlerden önce Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkarcıların velisi ise sahte tanrılardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar buyurulmuş ve peşinden misaller sıralanmıştı. Birinci misal Hazreti İbrahim ile Nemrut arasında geçen tartışmaydı. İkinci misal ise Hazreti Üzeyr'in yaşadıklarıdır. Birincinin hedefi insanları şirk ve inkar karanlığından tevhidin aydınlığına çıkarmak, ikincisininki ise öldükten sonra tekrar dirilmenin gerçekliğini göstermektir. Uğradığı şehir öyle harap olmuştu ki Üzeyr aleyhisselam oranın bir daha iflah olmasını hayal edemiyordu. Allah onu kuşluk vakti öldürüp 100 sene sonra güneş batmaya yaklaşırken diriltmişti. Ne kadar kaldığı sorulduğunda bir gün dedi. Sonra güneşin henüz batmadığını görünce veya günün bir kısmı diye cevap verdi. Allah onun önce gözlerine can verdi. Böylece kendi bedeninin ve merkebinin dirilişini seyretti. Allah'ın kemiklere nasıl et giydirdiğini hayretle izledi, yiyecek ve içeceklerinin ise hiç ölmediğini gördü. O harap olmuş, yeniden imarı imkansız görünen şehir tekrar inşa edilmiş, pırıl pırıl olmuştu. Üzeyr aleyhisselam 40 yaşında öldürüldüğü için tekrar aynı yaşta diriltilmişti. Bu sebeple yaşlı torunlarının yanında gencecik duruyor ve her haliyle insanlara ibret oluyordu. Allah'ın azamet ve kudreti sonsuzdur, yoktan var eder. İstediği varlığa ebediyet verir ve o asla bozulmaz, yok olmaz. Bütün bunlar yeniden dirilişin ve ahiretteki ebedi hayatın misalleridir. Bazı insanların aklına sonsuza kadar nasıl kalacağız gibi bir sual gelebilir. Allah Teala, Hazreti Üzeyr'in taze incir, üzüm ve meyve suyu gibi hemen ekşiyip bozulan yiyeceklerini 100 sene taptaze tutarak bu tür sorulara cevap vermiştir. Üzeyr aleyhisselam, Allah'ın her şeye kadir olduğunu böyle bir tecrübeyle iyice öğrenmiş oldu. Biz de onun bu tecrübesinden istifade ederek Allah'ın her şeye gücünün yettiğini kalbimizin ortasına yazalım ve asla unutmayalım. Çünkü Allah, Üzeyr'i insanlara bir ayet ve alamet yapmıştır. Onunla vermek istediği dersi almamak olmaz. Bunu yapmak ayrıca bizim için büyük bir huzur ve güven vesilesi olacaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Mayıs 2021 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.